Kaf Dağı'ndan yeryüzüne. Masallar, destanlar.
Sevgili dinleyiciler, Kaf Dağı'ndan yeryüzüne Masallar, Destanlar programına hoş geldiniz. Hem yetişkinleri hem de çocukları yaklaşık yarım saat sürecek büyülü bir yolculuğa davet ediyoruz. Yapımcılığını Zeynep Yıldırım'ın üstlendiği programda masal anlatıcısı Mehtap İnan'ın sesinden Cam Tabut masalını dinliyoruz.
Evvel zaman içinde ufak tefek, iyi yürekli, kendi halinde bir terzi ormanda yürüyormuş. Anlaşılan iş bulmak amacıyla yollara düşmüş. Çünkü o zamanlarda kıt kanaat geçinmek için bile uzun yollar kat etmek gerekiyormuş. Çok zaman olduğu gibi o zamanlarda da ustalara pek rağbet yokmuş. Kötü kumaşlardan alelacele eğri büğrü dikilmiş, kimsenin üstüne tam olarak oturmayan, çabucak da eskiyen ucuz mallar daha revaçtaymış. Terzi iflah olmaz bir iyimser olduğundan bir gün değerini anlayacak birisine rastlayacağını düşünüyormuş hep. Düşünüyormuş düşünmesini ama içinde yürüdüğü orman gittikçe karanlıkta, ağaçların yoğunluğu sıklıkta ve umutsuzluğa doğru onu sürüklüyormuş. Günlerce yol yürüdükten sonra nihayet ormanın açıklık alanına geldiğinde tam orada küçücük bir ev çıkmış karşısına. Pencere kepenklerinin arasından sızan sarı ışık çizgileri terziyi çok sevindirmiş. Kapıya vurmuş yavaşça. Sonra da evin içinden gelen bir takım hışırtıları, gıcırtıları dinlemiş. Kapı yavaşça aralanmış, bir ihtiyar varmış orada. Yüzü sabahın külleri kadar gri, uzun sakalı, o griden de griymiş. Usta terzi önce kendisini tanıtmış. Usta bir zanaatkarım. Eğer iş bulursam hizmetimi sunmak isterim. Ormanda yolumu kaybettim demiş. Benim usta zanaatkara falan ihtiyacım yok demiş. Aksi ihtiyar. Hırsızlardan korkarım. Seni de içeri alamam. Hırsız olsaydım kapıyı niçin çalayım? Kapıyı ittiğim gibi içeri dalardım. Gizlice arkadan girerdim. Namuslu bir terziyim ben. Ve yardımınızı rica ediyorum. Ufacık tefecik ihtiyarın arkasında kocaman gri bir köpek belirmiş birden. Boyu adamın iki kadar uzun, gözleri de kıpkırmızıymış. Sıcak sıcak soluyormuş. Önce alçak perdeden bir iki hırıldamış. Sonra sesini kesip kuyruğunu ağır ağır sallamaya başlayınca gri suratlı ihtiyarın bakışı değişmiş. Köpeğim senin namuslu olduğuna karar verdi. Pekala, içeri girebilirsin. Bu gece sana yatacak yer verebilirim. Ama karşılığında çalışacaksın. Yemek yapıp temizliğe yardım edeceksin. Evim küçüktür, yapılacak işler de çoktur. Böylece terzi içeri girmiş. Terzi içeri girdiğinde çok garip bir hane halkıyla karşılaşmış. Çok parlak renkleri olan bir horozla bembeyaz karısı duruyormuş. Ocağın orada siyah beyaz kürklü, yumru yumru boynuzlu, cam gibi parlayan sarı gözlü bir keçi. Ocağın hemen önünde şişko bir kedi varmış. Birbirine karışmış alacalı tekir kedi kafasını kaldırıp soğuk mücevher yeşil gözlerini terziye dikmiş. Yemek masasının öte yanında boz renkli, ağza süt kokan, ıslak burunlu bir inek kocaman kahverengi gözlerle yumuşacık bakıyormuş. Bu grubun karşısında kala kalan terzi günaydın demiş. Çünkü çok nazik bir insanmış. Bu yaratıkların kendisini dikkatle ve zeki gözlerle incelediğini fark etmiş. Ufacık tefecik gri ihtiyar, mutfakta yiyecek içecek var demiş. Bize doğru düzgün bir yemek hazırla, hep birlikte yiyelim. Terzi hemen işe koyulmuş. Mutfakta bulduğu un, et ve soğanı kullanarak şahane bir börek hazırlamış. Üstüne de hamurdan biçimlendirdiği çok güzel yaprak ve çiçeklerle süslemiş. Kendi işini yapmadığı zamanlarda bile sanatın vazgeçilmez olacağını düşünürmüş. Börek fırında pişe dursun, çevresine göz gezdirmiş. İnekle keçiye saman, horozla tavuğa altın renkli mısır, kediye süt, köpeğe de demin hazırladığı yemekten arta kalan et ve kemikleri vermiş. Ufacık tefecik ihtiyarla karşılıklı oturup, kokusu küçük evi baştan aşağı saran böreği yemeğe koyulduklarında, ihtiyar demiş ki, köpeğim doğru bilmiş, sen gerçekten iyi kalpli, namuslu bir adammışsın. Buradaki yaratıklara iyi davrandın. Hiçbirini unutmadan hepsine ne gerekiyorsa verdi. Bu sevecenliğine karşılık ben de sana bir armağan vereceğim. Bunlardan hangisini seçersen al. Terzinin önüne 3 şey dizmiş. Bunlardan biri yumuşacık deriden yapılmış, masanın üstüne konarken içinden şıkırtılar gelen bir kese. İkincisi dışı kapkara ama içi parıl parıl kalaylanmış sağlam ve büyük bir tencere. Üçüncüsü ise inceden inceye oyulmuş, gökkuşağının tüm renkleriyle parlayan minicik camdan bir anahtarmış. Terzi onu seyreden hayvancıklara bakmış, bir işaret verirler mi diye. Onlar da sevecenlikle ona bakmışlar. Terzi kendi kendine düşünmüş. Orman insanlarının verdikleri bu gibi armağanlar hakkında az çok bilgisi varmış. Birinci seçenek, içi hiçbir zaman parasız kalmayacak bir kese. İkincisi ise ne zaman istersen doyuracak bir yemekle dolu tencere olabilirmiş. Bu gibi keselerle ödüllendirilmiş, bu tür tencerelerden karnını doyurmuş adamlar üzerine çok masal dinlemiş. Ancak camdan anahtar diye bir şeyi ne duymuş ne de görmüş. Bu camdan anahtarın ne işe yarayabileceğini hiç bilmiyormuş. Hangi kilide girse paramparça olur bu diye düşünmüş. Yine de minik camdan anahtarı almak istemiş. Çünkü bir zanaatkar olarak inceden inceye oyulmuş, anahtarın ağzına dikkatlice bakmış. Sadece zanaat değil, bu cam anahtarın varlığı bile sanatın kendisiymiş. Bu anahtarı yapan kişinin ona ne kadar özendiğini o kadar iyi anlamış ki, çünkü kendisi de sanatına, zanaatına aynı özeni gösteriyormuş. Bu yüzden bunu almak için ve meraktan ölerek de deli gibi bir arzu duymuş. Ben şu güzel camdan anahtarı alayım demiş. İhtiyarsa ona şöyle bir karşılık vermiş. Temkinli değil, cüretkar bir seçim yaptın. Bu anahtar bir serüvenin kapısını açacak sana. Ama arayıp bulman gerek. Ararım ben de, demiş terzi. Nasıl olsa bu kara ormanda kimsenin benim zanaatıma ihtiyacı yok. Zaten temkinli bir seçim de yapmamışım, öyle değil mi? Derken hayvanlar yaklaşmışlar ona. Nefesleri süt, saman ve buram buram yaz kokuyor. Yumuşak, sevecen bakışları insan bakışlarına hiç benzemiyormuş. Köpek başını terzinin ayaklarına dayamış. Tekir kedi sandalyenin kolluğuna oturmuş. Artık bu evden ayrılman gerekiyor diye söze başlamış ihtiyar. Çıktığında batı rüzgarına seslen. Geldiğinde ona anahtarını göster ve hiç karşı koymadan, korkmadan seni nereye sürüklerse oraya git. Onunla dalaşacak ya da onu sorgulayacak olursan seni tuttuğu gibi dikenli bir tarla yatar. Sen de oradan kurtuluncaya dek çok acı çekersin. Benden söylemesi. Ona uyarsan seni geniş kırların ortasında kocaman bir kayanın üstüne bırakacak. Bu kaya granittendir. Dünya kurulduğundan beri hiç kımıldamadan orada durur. Orada dururmuş gibi görünür. Senin serüvenin başlangıç noktası da tam orasıdır. Kayanın üstüne buradaki horozun kuyruğundan kopardığın tüyü koyarsın. Seve seve verecektir tüyünü. Kapı senin için açılacaktır. Korkusuzca, hiç tereddüt etmeden içeri gir ve aşağı inmeye başla. İn, in, in, daha derinlere in. Çekinme, elindeki camdan anahtar yolunu aydınlatacaktır. Korkma, bir süre sonra küçük bir taşlığa varacaksın. Sağda solda birer kapı olacak, o kapılardan girmeyeceksin. Önünde seni daha da aşağılara götürecek yolun başında perdeyle alçak bir kapı göreceksin. Bu perdeye elinle dokunmayasın ha. Şimdi tavuğun sana vereceği bembeyaz tüyü koyacaksın üstüne. O zaman görünmez eller o perdeyi sessizce aralayacak ve ardındaki kapılar sonuna kadar açılacak. İşte o zaman geniş bir hole gireceksin. Artık ne bulacaksan orada bulacaksın. Terzi, ben bu serüvene atılacağım demiş. Gerçi karanlıktan, hele hele de yer altındaki karanlıktan çok korkarım. Çünkü oralarda insanların üstüne ağır, yoğun bir yük biner. Ama olsun. Bunun üzerine horozdan parlak siyah ve zümrüt yeşili karışımı bir tüy, tavuktan süt beyazı bir tüy koparmasına izin verilmiş. Kendisi her bir hayvana ayrı ayrı veda edip o evden ayrılmış. Anahtarını havaya kaldırarak batı rüzgarına seslenmiş. Batı rüzgarı ince uzun, zarif kollarını uzatmış, terziyi havalandırdığı gibi hem enfes hem de korkunç bir duyguyla onu sarmalamış. Tertemiz havaya yükselirken ağaçların en ince dalları minik parmaklar gibi yapışırken ona rüzgarın bağrında olduğunu hissetmiş. Ne haykırmış ne karşı koymuş. İhtiyarın dediği gibi rüzgar onu yüzeyi delik deşik, sanki yara izleriyle dolu granit bir kayanın üstüne bırakmış. Terzi rüzgarın hızla yola koyulup uzaklaştığını duymuş. Sonra kayanın üstüne horozun tüyünü koyduğu anda, amanın bir de ne görsün, koca kaya gıcırdaya gıcırdaya açılmış. Sonra aşağıya doğru yolculuğu başlamış. Cebindeki anahtarı çıkartıp dişlerini sıkarak ileriye uzatmış anahtarı. Anahtardan bir ışık yolunu aydınlatmaya başlamış. Çok geçmeden o ihtiyarın sözünü ettiği taşlığa varmış. Sonra zorlu mücadeleler başlamış. Tünel gittikçe daralmış, köklerle kaplanmış. Ve kendisinin ilerlemekten başka yolu yokmuş. O da öyle yapmış. Nihayet çok geniş bir boşluğa gelmiş. Burası bir holmüş. Ve burada üç şey görmüş. Birincisi toz toprak ve örümcek ağlarıyla kaplı bir yığın şişe ve cam kap. İkincisi terziden daha uzun bir erkek boyunda cam bir kubbe. Üçüncüsü ise altın yaldızlı bir sehpa üzerine örtülmüş, kalın kadifeden bir cenaze örtüsünün üstüne konulmuş cam bir tabutmuş. Hepsinden yumuşacık bir ışık yansıyormuş. Terzi hangisinin serüvenini oluşturacağını düşünmüş. Cam kapları, özellikle de içindekilerin ne olduklarını bilmedikleri için dokunmaya çekinerek tedbir olsun diye kendinden uzak tutmuş. Cam kubbeye dönmüş, o da kar küreleri gibiymiş. Bu cam kubbenin altında büyüyecek bir şato, çevresinde de park varmış. Parkta ağaçlar, teraslar, balıklı havuzlar, artık sarmaşık gülleri, ne gelirse aklınıza. Büyük bir incelikle yapıldığını gören terzi, yine zanaatkar ve sanatkarlarla olan her çalışmanın mükemmel olduğunu düşünmüş. Terzi de bu yüzden cam tabuta yönelmiş. Bu tabutun kalın camının altında sanki dere içerisinde akıp giden yosunlara benzeyen altın iplikler varmış. Bu ipliklerle altın bir kumaş dokunacak herhalde diye düşünmüş. Fakat bir de bakmış ki o altın iplik yığınının arasında bir yüz var. Ne rüyasında ne hayalinde göremeyeceği kadar güzel bir yüzmüş bu. Kız o tabutun içerisinde her soluk alıp verdiğinde altın teller titreşiyorlarmış. Terzi onun hayatta olduğunu anlamış ve bir şey daha anlamış. İşte serüveni bu kızla evlenmekmiş. Onu kurtarmak ve o kızla evlenmek. Kız o kadar güzelmiş, o kadar huzurlu görünüyormuş ki onun rahatını bozmaya kıyamamış. Onun oraya neden ve nasıl konulduğunu, kaç zamandır uyuduğunu, sesinin neye benzediğini, daha bir sürü soru gelmiş aklına. Bir yandan da kızı seyre dalmış. İşte o zaman fark etmiş ki tabutun kenarında minicik bir anahtar deliği var. Hemen kendi cam anahtarını o deliğin içerisine geçirerek yavaşça döndürmüş. Anahtar deliğe girdiğinde tabutun camdan bütünlüğü içinde eriyivermiş sanki. Tüm cam yüzeyi pürüzsüz ve kapalı konumunu sürdürmüş. Bir saniye geçtikten sonra da Tabut son derece düzenli bir biçimde minik çan sesleri çıkararak bin bir parçaya bölünmüş. Uyuyan güzel de gözlerini açmış. Terzi de hemen kızı yanağından öpmüş. "Sen o olmalısın," demiş güzel kız. "Demek beni bu büyüden kurtarması için beklediğim kişi sensin. Sen prens olmalısın." "Yoo," demiş terzi. "Yanılıyorsunuz. Ben kendi halinde ama çok titiz bir zanaatkarım. Mahir bir terziyim ben. Bu da az bir şey değildir aslında. Geçinebilmek için elimin emeğiyle yapacağım bir iş arıyorum." Bunun üzerine genç kız keyifli bir kahkaha atmış. Kim bilir kaç yıldır çıkmayan sesi öylesine gür çıkmış ki mahzen çın çın çınlamış. "Sonsuza dek geçinebileceğinden de fazlasına kavuşacaksın. Eğer beni bu karanlık yer altından kurtarırsan," demiş. Cam kubbe altında hapsolmuş şu şatayı görüyor musun? Görmez olur muyum? Gördüm ve bu kadar ince oyma ve dökme işi yapan ustalara hayret ve hayranlık duydum. Kızcağız başını sallamış. "Orada gördüğün oymacı ya da dövmecilerin ustalığı değil, kara bir büyü yalnızca. O gördüğün şato benim doğup büyüdüğüm yerdir. Çevresindeki ormanlar, çayırlar hep bana aittir. Orada çok sevdiğim erkek kardeşimle gönlümüzce gezer tozardık. Ta ki bir gece o karanlık ruhlu yabancı kapımızı çalıncaya kadar. Hava çok kötü olduğundan bir gecelik barınak aradığını söyledi. Benim bir ikiz erkek kardeşim vardı. Birlikte çok iyi vakit geçirdik. Her konuda o kadar anlaşırdık ki hayatta hiç evlenmemeye, hep ikimiz birlikte şatomuzda huzur içinde yaşayarak gün boyu avlanıp eğlenerek yaşamaya karar vermiştik. O fırtınalı geceden sonra ise yalancı bir gülümsemeyle kapımızı çalan o yabancıyı kardeşim içeriye aldı. Ona yemek verdik, içecekler verdik, tüm gece şarkılar söyledik, beraber oyunlar oynadık. Dünyanın maceralarla dolu büyüklüğünden söz ederek oyalandık. O yabancı meğer bir büyücüymüş. Bize büyü yaptı. Benim onunla evlenmemi istedi ama ben istemedim. Büyücü de "Ama erkek kardeşin seninle evlenmeme izin verdi," dedi. Bana bir büyü yaptı. O gün bugündür konuşamıyordum. Ertesi gün kardeşimi uyarmak istedim ama büyücünün dediği gibi hiçbir şey konuşamadım. Kardeşimi bir av köpeğine çevirdi. Şatomuzu küçülttü, minicik yaptı. Onunla evliliğe razı olmadıkça her şeyimi yok edeceğini söyledi. Yanımda yıllardır çalışan hizmetkarlarımı, bana bakmış olan bütün insanları cam şişelere kapattı. Beni de işte içinde bulunduğum bu cam tabuta hapsetti. Beni kabul edersen bir an önce bu mahzenden kaçalım. Çünkü büyücü arada bir gelip burayı yoklar. Ona boyun eğip eğemeyeceğimi öğrenmek ister. Tam 100 yıl onu bu cam tabutta bekleyeceğimi düşünür. Şaşkın terzi şöyle cevap vermiş. Sizi elbette kabul ediyorum. Siz bana vaat edilen mucizesiniz. Camdan anahtarım sayesinde sizi kurtardım. Daha ilk görüşte size aşık oldum. Ama sırf şu camdan tabutu açtım diye siz beni neden sevdiniz anlayabilmiş değilim. Sonuçta şatonuza, topraklarınıza, halkınıza gerçekten ait olduğunuz yere kavuştuğunuzda bence bu kararınızı tekrar gözden geçirmelisiniz. Kızcağız terzinin bu hareketine o kadar mutlu olmuş ki işte demiş, onu sevmek için bir sebep daha. Tam o sırada büyücü girmiş içeriye ve terzi o mahir, zanaatkar ve sanatını en güzel şekilde yapan terzi, kız tabuttan çıkarken kırılan cam tabutun parçalarından birisini almış yerden. Sonra da büyücüyü öldürmüş. Büyücünün ölümüyle birlikte cam fanus, cam şişeler birdenbire gerçek hallerine dönmüşler. Sadece gerçek hale dönmekle kalmamış, o ufacık tefecik ihtiyar ve köpeğin, o av köpeğinin yanında bulmuşlar kendilerini. O köpek aslında kızın ikiz kardeşiymiş. Kız köpeğe sarılarak o kadar çok ağlamış ki, gözyaşlarının tuzu bütün büyüleri bozarmış meğer. Köpek kardeşi haline gelinceye kadar kız gözyaşlarını esirgememiş. Şato eski halindeymiş. Terzi ve ufacık tefecik o ihtiyar şişelerin tıpalarını açmaya koyulmuşlar. Şişelerden çıkan dumanlar, sıvılar birer insana dönüşmüş. Kimisi uşak olmuş, kimisi orman bekçisi, kimi aşçıbaşı, kimi hizmetçi. Genç kız, terzinin onu derin uykusundan nasıl kurtardığını, kara büyücüyü nasıl öldürdüğünü, kendisiyle evlenmeyi hak ettiğini kardeşine bir bir anlatmış. Kardeşi de bu iyiliklerden ötürü terziye borçlu olduğunu düşünmüş. Şatoda hep birlikte yaşamayı teklif etmişler. Sonsuza dek mutluluk içinde yaşamayı teklif etmişler. Hep birlikte mutlu mesut bir yaşam sürdürmüşler. İki kardeş gündüzleri ormanda ava çıkmışlar ama avcılıktan hiç anlamayan terzi evde ocak başında oturup onları beklemiş. Akşamları üçü birlikte gülü oynaya vakit geçirmişler. Yalnız eksik olan bir şey varmış. Bir zanaatkar eğer zanaatını icra etmezse, sanatını yapmazsa hayatta onun için hiçbir şeyin değeri olmaz. Bu yüzden terzi dünyanın dört bir yanından en iyi iplikleri, en parlak iplikleri getirerek bir zamanlar yaşamını zar zor kazanmak için yaptığı işi artık keyif için yapmaya başlamış. Ve gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı yazana, koşana. Diğeri anlatana. Diğerini de soydum, dildim. Siz değerli dinleyicilerimize bağışladım. Söyledik, dinledik. Bir tamam ister, bir kara duman. Kaf Dağı yeryüzü arası. Şimdi radyomuzda bir sonraki programı dinlemenin sırası.
Kaf Dağı'ndan yeryüzüne. Masallar, destanlar.